111. Ceza. Monsieur de Villefort, önündeki kalabalığın sıkış tıkış da olsa kendisine yol vermek için açıldığını görmüştü. Büyük kederler, en bahtsız anlarda bile etrafta toplanan kalabalığın başına büyük bir felaket gelen kişiye yakınlık duymasını sağlayacak kadar saygındır. Nefret edilen birçok insan bir ayaklanma sırasında öldürülmüştür. Oysa suçlu olsa bile bir bahtsızın ölüm cezasına çarptırıldığı anda hakarete maruz kaldığına nadiren rastlanmıştır. Bu yüzden izleyicilerden, jandarmalardan, Adalet Sarayı görevlilerinden oluşan safları aşan, kendi itirafıyla suçlu durumuna düşse de yaşadığı keder tarafından korunan Villefort uzaklaştı. İnsanların içgüdüleriyle kavradıkları ama zihinleriyle yorum yapamadıkları durumlar vardır. Bu koşullarda en büyük şair, en tutkulu ve en doğal çığlığı atan kişidir. Kalabalık bu çığlığı hikayenin tamamı olarak algılar ve bununla yetinmekte de haklıdır. Hatta gerçek olduğunu anladığında bu hikayeyi yüce bulmakta daha da haklıdır. Zaten Adalet Sarayı'ndan çıkan Villefort'un yaşadığı şaşkınlığı anlatmak, her atar damarını harekete geçiren, her telini sertleştiren, göğsünün toplar damarlarını çatlatacak kadar daraltan ve ölümlü bedeninin her hücresine milyonlarca ızdırap mızrağı saplayan bu şoku tasvir etmek çok güç olacaktı. Koridorlar boyunca istemsizce sürüklenen Villefort, savcı cübbesini kurallara uymak için değil ama omuzlarında Nessus'un acılar içinde kıvrandıran gömleği gibi ezici bir yük oluşturduğu için çıkardı. Sendeleyerek Daphne avlusuna ulaştığında arabasını fark etti. Kapıyı kendisi açarken arabacıyı uyandırdı ve parmağıyla Saint-Honor mahallesini işaret ederken yastıkların üzerine yığıldı. Araba hareket etti. Yıkılan geleceği tüm ağırlığıyla tepesine çöküyor, bu ağırlık onu eziyordu. Başına neler geleceğini bilmiyordu. Bunları hiç düşünmemişti. Sadece hissediyor, yasa hakkında bilinen bir yasa maddesini yorumlayan soğukkanlı katil gibi akıl yürütemiyordu. Yüreğinin derinliklerinde Tanrı vardı. Tanrı diye mırıldandı bu lafı kimin söylediğinin bile farkına varmadan. Tanrı, Tanrı. Bu heyelanın arkasında sadece Tanrı'yı görüyordu. Araba hızla ilerlerken yastıklarının üzerinde salınan Villefort bir şeyin belini rahatsız ettiğini hissetti. Elini o nesneye uzattı. Madame de Villefort'un yastık ile arabanın arkalığı arasında unuttuğu yelpazesiydi bu. Bu yelpaze bir hatırayı canlandırdı ve bu hatıra gecenin ortasında bir şimşeğe dönüştü. Villefort karısını düşündü. Ah! Diye haykırdı kızgın bir demir yüreğini dağlamışçasına. Gerçekten de bir saatten beri karşısında sefaletin sadece bir yüzünü görmüştü ve işte şimdi aniden sefaletin en az diğeri kadar korkunç olan öbür yüzü beliriyordu. O kadını acımasızca yargılamış, onu ölüme mahkum etmişti ve dehşete kapılan, vicdan azabıyla yıkılan, karşı konulmaz hitabet yeteneğiyle yaşattığı utançla sarsılan, mutlak ve yüce bir güç karşısında savunmasız kalan o zavallı kadın belki de şu an ölmeye hazırlanıyordu. Onu mahkum etmesinin üzerinden bir saat geçmişti. Kuşkusuz şu anda hafızasında işlediği cinayetlerin anısını tazeliyor, Tanrı'dan merhamet diliyor, erdemli kocasına diz çökerek yalvarmak için ölümü kabullenerek bir bağışlanma mektubu yazıyordu. Villefort bir an öfke ve kudurganlıkla kükredi. Ah! Diye haykırdı arabanın saten döşemesinde kayarken. O kadın sadece benimle birlikte olduğu için katil oldu. Suçlu benim. O ise suçun etkisinde tifüse, koleraya, vebaya yakalanır gibi yakalandı. Onu cezalandırdım. Ona pişman olun ve ölün deme cüretini gösterdim. Ben, ah hayır, hayır. O yaşayacak, benimle birlikte gelecek. Fransa'dan kaçıp gidebileceğimiz kadar gideceğiz. Ona giyotin sehpasından söz ediyordum. Ulu Tanrım, bunları nasıl söyleyebildim? Aslında giyotin sehpası beni de bekliyor. Kaçacağız. Evet, ona her şeyi itiraf edeceğim. Evet, ona her gün kendimi aşağılayarak benim de suç işlediğimi söyleyeceğim. Ah, kaplan ile yılanın birlikteliği. Ah, benim gibi kocaya layık bir kadın. Yaşaması gerek. Alçaklığımın onunkini gölgede bırakması gerek. Ve Villefort pencerenin camına, camı göçertircesine vurdu. Çabuk, daha çabuk, diye haykırdı arabacıyı oturduğu yerden sıçratan bir ses tonuyla. Korkuya kapılan atlar eve kadar uçarcasına yol aldı. ''Evet, evet'' diye tekrarlıyordu Wilford eve yaklaştıkça. ''Evet, o kadın yaşamalı, pişmanlık duymalı ve ailem yok olurken ölmek bilmez ihtiyarla birlikte sağ kalan zavallı oğlumu yetiştirmeli. Her şeyi onu çok sevdiği için yaptı. Çocuğunu seven bir annenin yüreğini asla umutsuzluğa yöneltmemeli. Pişmanlık duyacak. Kimse onun suçlu olduğunu bilmeyecek. Evimde işlenen ve şimdiden herkesin endişe duyduğu bu cinayetler zamanla unutulacak. Ya da birkaç kendini bilmez düşman hatırlamakta ısrar ederlerse onları suçlu listeme alacağım. Bir, iki, üç tane daha. Hiç fark etmez. Karım altınları ve özellikle de oğlumu yanına alıp muhtemelen herkesin benimle birlikte içine yuvarlanacağı uçurumdan uzaklaşacak. Yaşayacak, tüm sevgisi oğluna yoğunlaşacağı ve oğlu da onu asla terk etmeyeceği için mutlu olacak. İyi davranmış olacağım, bu yüreğimi ferahlatıyor. Ve kraliyet savcısı uzun süredir yapamadığı kadar özgürce soluk aldı. Araba konağın avlusunda durdu. Wilford merdivenlere doğru atıldığında bu kadar çabuk döndüğüne şaşıran hizmetçileri gördü. Yüz ifadelerinde şaşkınlıktan başka bir şey fark edemedi. Kimse ona bir şey söylemedi. Herkes ona yol açmak için kenara çekildi. Hepsi bu. Nortier'in odasının önünden geçerken babasının yanında kim olduğunu umursamadı. Zaten endişesi onu başka yöne çekiyordu. ''Tamam'' dedi. Karısının ve Valentine'ın odasının bulunduğu sahanlığa çıkan küçük merdivenleri tırmanırken. ''Tamam, hiçbir şey değişmemiş.'' İlk önce sahanlığın kapısını kapadı. ''Kimsenin bizi rahatsız etmemesi gerek'' dedi. ''Onunla özgürce konuşmam, kendimi onun karşısında suçlamam, her şeyi anlatmam gerek.'' Kapıya yaklaşıp elini kristal tokmağa götürdü ve kapı açıldı. ''Kilitli değil, ah bu çok iyi'' diye mırıldandı. Akşamları Edward için bir yatak hazırlanan küçük salona girdi. Edward yatılı okula gitse de annesi onu yanından hiç ayırmamak istediği için akşamları eve dönüyordu. Bir bakışta tüm salonu gözden geçirdi. ''Kimse yok'' dedi. ''Hiç kuşkusuz yatak odasında.'' Kapıya yöneldi ama bu kapı sürgülenmişti. Ürpererek durdu.
''Heloise!''
diye bağırdı. Bir mobilyanın kımıldandığını duyarmış gibi oldu.
''Heloise!''
diye tekrarladı. ''Kim o?'' diye sordu seslendiği kişi. Bu ses her zamankinden daha güçsüz gibiydi.
''Açın, açın benim!''
diye haykırdı Wilford. Ama bu talimata ve dile getirilişindeki endişeli ses tonuna rağmen kapı açılmadı. Wilford bir tekmede kapıyı kırdı. Solmuş, yüz hatları kasılmış olan Madame de Wilford, süslenme odasına açılan odanın girişinde kendisini ürkütücü bir sabitlikle bakarak ayakta duruyordu. Genç kadın katılaşmış ve solgun elini ona doğru uzattı. ''Tamam monsieur, söylediğinizi yaptım.'' dedi, gırtlağını adeta yırtarak yayılan bir hırıltıyla. ''Başka bir arzunuz var mı?'' Ve yere düştü. Halının üzerinde boylu boyunca yatıyordu. Wilford ona doğru koşup elini kavradı. Kaskatı kesilmiş bu el, altın kapaklı küçük bir kristal şişeyi tutuyordu. Madame de Wilford ölmüştü. Dehşete kapılarak kendini kaybeden Wilford, kapının eşiğine kadar gerileyip cesede baktı.
''Oğlum!'' diye haykırdı aniden. ''Oğlum nerede? Edward! Edward!''
Ve odadan çıkarken bağırdı.
''Edward! Edward!''
Bu ismin büyük bir endişeyle telaffuz edilmesi üzerine hizmetçiler koşuştular.
''Oğlum, oğlum nerede?'' diye sordu Wilford. ''Onu evden uzaklaştırın, bunu görmesin.''
''Monsieur Edward aşağıda değil Monsieur?'' diye yanıtladı oda hizmetçisi.
''Kuşkusuz bahçede oynuyordur, hadi gidin, gidin.''
''Hayır Monsieur, madame yaklaşık yarım saat önce oğlunu yanına çağırdı. Monsieur Edward madame'ın odasına girdi ve bir daha hiç aşağı inmedi.'' Alnını buz gibi bir ter basan Wilford'un ayakları döşemenin üzerinde sendeledi. Düşünceleri zihninde kırılan bir saatin darmadağın olmuş çarkları gibi dönmeye başladı.
''Madamın odasında!'' diye mırıldandı. ''Madamın odasında!''
Ve bir eliyle alnını kurulayarak, diğer eliyle de duvardan destek alarak yavaşça arkasına döndü. Odaya geri dönerse bahtsız kadının cesedini yeniden görmesi gerekecekti. Edward'a seslenmek için tabuta dönüşmüş odada sesi yankılanacaktı. Konuşmak, mezarın sessizliğine saygısızlık etmekti. Wilford dilinin ağzında düğümlendiğini hissetti.
''Edward, Edward!''
diye geveledi. Çocuk cevap vermiyordu. O halde hizmetçilerin söylediği gibi annesinin odasına giren ve dışarı çıkmayan çocuk neredeydi? Wilford bir adım attı. Madame de Wilford'un cesedi, hiç kuşkusuz Edward'ın içinde olduğu süslenme odasının önünde yatıyordu. Bu ceset, sabit ve açık gözleri, dudaklarındaki gizemli ve alaycı ifadesiyle adeta eşikte nöbet bekliyordu. Kapının aralığından süslenme odasının bir bölümü, bir piyano ve mavi saten kaplı bir divanın kenarı görünüyordu. 3-4 adım daha atan Wilford, oğlunun kanepenin üzerinde yattığını fark etti. Çocuk hiç kuşkusuz uyuyordu. Bahtsız adam bir an için tasvir edilemez bir sevince kapıldı. İçinde çırpındığı cehenneme adeta berrak bir ışık hüzmesi inmişti. Bu durumda cesedin üstünden geçmesi, süslenme odasına girmesi, çocuğu kollarını alıp kaçması, çok uzaklara kaçması gerekiyordu. Wilford artık uygarlaşmış insanı temsil eden o eşsiz görgü kurallarına uyan biri değil, ölümcül bir yara almış ve kırılmış dişlerini aldığı son yaranın üzerinde gezdiren bir kaplandı. Artık ön yargılardan değil, hayaletlerden korkuyordu. Kavurucu bir korun üzerinden atlar gibi bir hamlede cesedin üzerine atıldı. Kollarını aldığı çocuğa seslenirken onu sıktı, sarstı. Çocuk cevap vermiyordu. Hırslı dudaklarıyla dokunduğu yanakları solgun ve buz gibiydi. Katılaşmış kollarını ve bacaklarını yokladı. Elini kalbine dayadı, kalbi artık çarpmıyordu. Çocuk ölmüştü. Edward'ın göğsünden dörde katlanmış bir kağıt düştü. Yıldırım çarpmışa dönen Wilford dizlerinin üzerine yığıldı. Hareketsiz kollarından düşen çocuk annesinin yanına yuvarlandı. Kağıdı yerden alan Wilford karısının yazısını tanıdı ve yazdıklarını heyecanla okudu. Kağıtta işte şunlar yazıyordu. ''İyi bir anne olduğumu biliyorsunuz. Çünkü bütün cinayetleri oğlum için işledim. İyi bir anne oğlunu yanına almadan gitmez.'' Wilford gözlerine, aklına inanamıyordu. Edward'a doğru sürünüp anne aslanın ölmüş yavrusuna baktığı gibi cesedi bir kez daha dikkatle inceledi. Ardından göğsünden içler acısı bir çığlık yükseldi. ''Tanrı!'' diye mırıldandı. ''Yine Tanrı!'' Bu iki mağdur onu ürkütüyor. Yüreğinde iki cesedin ortasındaki yalnızlığın korkusu yayılıyordu. Wilford az önce olağanüstü yetisi olan öfkeden, umutsuzluğa kapılsalar da can çekişmenin titanları göğe tırmanmaya, ayyası tanrılara yumruğunu göstermeye yönelten soylu erdeminden destek alıyordu. Kederlerin ağırlığıyla başını öne eğmiş olan Wilford dizleri üzerinde doğruldu. Terden nemlenmiş, dimdik olmuş saçlarını salladı ve hayatı boyunca kimseye acımamış biri olarak bu düşkün haliyle felaketini anlatacağı, yanında ağlayacağı birini bulmak üzere yaşlı adamın, babasının yanına gitti. Bildiğimiz merdiveni indi ve Nortier'in odasına gitti. Wilford içeri girdiğinde Nortier hareketsizliğinin el verdiği ölçüde sevgi dolu bir ifadeyle her zamanki gibi sakin ve soğukkanlı olan başrahip Busoni'yi dikkatle dinliyordu. Başrahibi fark eden Wilford elini alnına götürdü. Geçmiş, öfkenin diğer dalgalardan daha köpüklü kıldığı o dalgalardan biri gibi geri geliyordu. Otel'deki akşam yemeğinden sonra başrahibi ziyaret ettiğini ve başrahibin Valentine'ın öldüğü gün kendisini ziyaret ettiğini hatırladı.
''Siz burada mısınız Monsieur?'' dedi. ''Siz sadece ölüme eşlik etmeniz gerektiğinde mi ortaya çıkarsınız?''
Busoni irkildi. Savcının allak bullak olmuş yüzünü, gözlerindeki vahşi parıltıyı gördüğünde duruşmanın sona erdiğini anladı ya da anladığını sandı. Başka bir şey bilmiyordu. ''Buraya kızınız için dua etmeye geldim.'' diye yanıtladı Busoni.
''Peki ya bugün ne yapmaya geldiniz?''
''Size borcunuzu yeterince ödediğinizi ve şu andan itibaren Tanrı'ya benim gibi yetinmesi için dua edeceğimi söylemeye geldim.''
''Tanrım!''
dedi yüzünü korku kaplayarak gerileyen Wilford.
''Bu başrahip Busoni'nin sesi değil.''
''Hayır.'' Başrahip kafasındaki rahip peruğunu çıkarıp başını iki yana salladı. Ve artık herhangi bir basıncın etkisine maruz kalmayan uzun siyah saçları omzuna dökülerek erkeksi yüzünü çevreledi.
''Bu Monte Cristo'nun yüzü!''
diye haykırdı Wilford şaşkın bakışlarla. ''Bu kadarı da yeterli değil Sayın Kraliyet Savcısı. Daha iyi düşünün ve daha gerilere gidin.''
''Bu ses, bu ses, bu sesi ilk kez nerede duydum?''
Bu sesi ilk kez ta 23 sene önce Marsilya'da, Matmazel de San Meran'la nişanlandığınız gün duydunuz. Dosyalarınızı araştırın.
Siz Busoni değil misiniz? Siz Monte Cristo değil misiniz? Tanrım, siz o gizli, kararlı, ölümcül düşmansınız. Marsilya'da size bir haksızlık yapmış olmalıyım. Ah, lanet olsun.
Evet, haklısın, tam da öyle, dedi kollarını geniş göğsünün üzerinde kavuşturan Kont. Düşün, düşün.
Ama sana ne yaptım?
Diye haykırdı zihni. Şimdiden muhakeme gücüyle çılgınlığın iç içe geçmek üzere oldukları sınırda. Düş olmayan ama henüz uyanış da olmayan o sisin içinde dalgalanan Wilford.
Söyle, sana ne yaptım?
Beni yavaş ve iğrenç bir ölüme mahkum ettiniz. Babamı öldürdünüz. Özgürlüğümle aşkımı, aşkımla geleceğimi elimden aldınız.
Ama siz kimsiniz? Söylesenize. Kimsiniz? Tanrım!
İf şatosunun zindanlarına gömdüğünüz bir bahtsızın hayaletiyim. Tanrı sonunda mezarından çıkan bu hayalete Monte Cristo kontunun maskesini taktı ve bugün kendisini tanıyabilmeniz için elmaslarla ve altınlarla donattı.
Ah, seni tanıyorum, seni tanıyorum, dedi kraliyet savcısı. Sen...
Ben Edmond Dantes'im.
Sen Edmond Dantes'sin,
diye haykırdı kontu kolundan kavrayan kraliyet savcısı.
Tamam o zaman, gel.
Ve onu merdivene doğru sürükledi. Şaşkınlığa kapılan kraliyet savcısının kendisini nereye götürdüğünü bilmeyen ve yeni bir felaketin yaşandığını hisseden Monte Cristo onun ardından basamakları indi.
İşte bak Edmond Dantes,
dedi karısının ve oğlunun cesetlerini göstererek.
İşte bak, intikamını aldın mı?
Bu ürkütücü sahne karşısında benzi solan Monte Cristo, intikam hakkının sınırlarını aştığını, artık Tanrı benden yana ve benimle birlikte diyemeyeceğini anladı. Tasvir edilemez bir endişeyle çocuğa doğru atıldı. Gözlerini açtı, nabzını yokladı ve çocuğun cesediyle birlikte Valentine'ın odasına girip kapıyı iki kere kilitledi.
Çocuğum, diye haykırdı Wilford. Çocuğumun cesedini götürüyor. Ah, lanet olsun, canın cehenneme.
Ve Monte Cristo'nun ardından gitti. Ama bir rüyadaymış gibi ayaklarının olduğu yere çivilendiğini hissetti. Gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi genişledi. Kıvırdığı parmaklarıyla tırnaklarını kan gelinceye kadar göğsüne daldırdı. Şakaklarındaki toplar damarları şişiren karmakarışık düşünceler, kafatasının daracık tepesini çatlatmak ve beynini bir alev tufanı içinde boğmak üzereydiler. Bu durağanlık hali aklı korkunç bir şekilde altüst oluncaya kadar dakikalarca sürdü. O zaman ürkütücü bir çığlığın ardından bir kahkaha attı ve merdivene yöneldi. 15 dakika sonra Valentine'ın odasının kapısının açılmasıyla Monte Cristo kontu yeniden belirdi. Benzi solmuş, bakışları donuklaşmış, göğsü daralmış, her zaman sakin ve asil görünen o yüzün hatları kederle altüst olmuştu. Bütün çabalarına rağmen hayata döndüremediği çocuğu kollarında tutuyordu. Bir dizinin üzerine çöktü ve özenle başı annesinin göğsüne gelecek şekilde çocuğu yere bıraktı. Ardından ayağa kalkıp dışarı çıktı ve merdivende karşılaştığı bir hizmetkara "Monsieur de Villefort nerede?" diye sordu. Hizmetkar ona yanıt vermeden eliyle bahçeyi işaret etti. Merdiveni inen Monte Cristo bahçeye doğru ilerledi ve etrafına toplanan hizmetkarların ortasındaki Wilford'un elindeki bir kazmayla öfkeye kapılmış bir halde toprağı kazdığı görüldü.
''Burada değil, burada da değil!''
diyordu. Ve daha öteye gidip yeniden kazmaya başlıyordu. Yanına yaklaşan Monte Cristo alçak sesle ''Monsieur'' dedi neredeyse mütevazi bir ses tonuyla. ''Bir oğul kaybettiniz ama...'' Sözünü yarıda kesen Wilford onu ne dinliyor ne de duyuyordu.
''Ah, onu bulacağım!'' dedi. ''Boşuna burada olmadığını söylemeyin. Kıyamet gününe kadar sürse de onu arayıp bulacağım.''
Monte Cristo dehşete kapılarak geriledi. ''Ah!'' dedi. ''Aklını kaçırmış.'' Ve kendini sokağa attı. Adeta lanetli evin üzerine yıkılmasından korkuyordu. Ve kendi kendine ilk kez yaptığı şeyi yapmaya hakkı olup olmadığını sordu.
''Ah, bu kadarı yeter.'' dedi. ''Sonuncuyu kurtaralım.''
Monte Cristo eve döndüğünde, Şanzeliz'deki konakta mezarına gitmek için Tanrı'nın belirlediği zamanı bekleyen bir gölge gibi sessizce dolaşan Morel'e rastladı.
''Maximilian, hazırlanın. Yarın Paris'ten ayrılıyoruz.'' dedi gülümseyerek. ''Yapacak başka bir işiniz kalmadı mı?'' diye sordu Morel.
''Hayır, diye yanıtladı Monte Cristo. Ve Tanrı daha ileri gitmemi istemiyor.